Ben ödülü istedim. Mücadeleyi değil. Sonucu istedim, süreci değil. Sadece zafere aşıktım. Mücadeleye değil. Ve hayat böyle yürümez. Merhaba, ben Barış Ege. Bugün 1 Ekim 2023 Pazar ve saat tam 8:08. Sevgili dost, yine muhteşem bir kitap üzerine konuşmak için seninle buluşmaktan çok ama çok mutluyum 2 haftalık bir aradan sonra. Ustalık gerektiren kafaya takmama sanatı, gereğinden fazla düşünme hastalığından muzdarip insanlar için çok ama çok iyi bir kitap. Yazarı Mark Manson diyordu ki, mutluluk sorunları çözmekten kaynaklanır. Ve şöyle devam ediyordu, buradaki anahtar sözcük çözmektir. Sorunlardan kaçmaya çalışır ya da sorunun yokmuş gibi hissedersen kendini mutsuz edersin. Hayatın bize anlatıldığı, öğretildiği gibi olmadığını ve doğru zannettiğimiz birçok yanlışı adeta böyle yüzümüze çarparcasına anlatan muazzam bir kitap. Bu arada ben de sana çok önemli bir şeyi hatırlatacağım. Daha önce hiç yapmadığım bir şeyi yapacağım. Kitabın özetine geçmeden önce. Bu videoyu beğenmenin ve henüz abone değilsen abone olmanın önemini hatırlatacağım. Eğer bu içerikler sence de faydalıysa hemen şimdi videoyu beğenmen başkalarına ulaşması için çok önemli. Ayrıca bu kitap ile ilgili söyleyeceğim bir şey varsa yahut özetlenmesini istediğin başka bir kitap varsa yorumlarda buluşmaya ne dersin? Daha iyi bir yaşamın anahtarı daha fazlasına sahip olmaya çabalamak değildir diyordu yazar. Daha aza önem vermektir. Gerçekten doğru ve o anda önemli olana aldırmaktır. Muazzam bir bakış açısı. Sevgili dost, kitap 9 bölümden oluşuyor ve gerçekten çok çarpıcı. Hayatta birçok engelin aslında var olmadığını, onların tamamen bizim zihnimizin eseri olduğunu anlatıyor ve bu eser birçok insanın elinde gördüğümüz ama içeriğini tam olarak bilmediğimiz türden. Gerçekten de çok ama çok iyi bir kitap. Dünyada çok satanlar listesinden uzunca bir süre düşmedi. Türkiye'de de özellikle 2018-2019 yıllarında inanılmaz popüler oldu. Ben de Türkiye'de satılmaya başlar başlamaz alanlardan ve okuyanlardan çok da istifade edenlerden biriyim. Bu 9 bölümü sırayla aktarmadan önce son söyleyeceğim şey, felsefi bir kişisel gelişim kitabı bu. İnsanlara ne yapmaları gerektiğini anlatmıyor, birçok kişisel gelişim kitabının yaptığı gibi. Kendi yaşadıklarından bahsediyor Mark Manson. Stoacı felsefeden de çok net bir şekilde etkilenmiş, Zen felsefesinden de etkilenmiş, Alan Watts gibi. Uzun bir süre kendi yaşadıklarını bloğunda paylaşıyor ve sonra o blog yazılarını bir araya getirip işte kitaba dönüştürüyor. Hadi şimdi gel, çayın kahven hazırsa 9 bölümüne ve bize neler anlattığına bir bakalım. Bölüm 1, çabalama. Bu bölüm mezar taşında çabalama yazan Charles Bukowski örneğiyle başlıyor. Hani bu şey vardı ya, mandıra filozofu. Orada o muazzam adam var, hani Mustafa Ali. Ara ara diyor diye işte ne demiş Bukowski diye, işte oradaki Bukowski'den bahsediyor. Bukowski hayatının ilk dönemlerinde, yani insanlar onu tanıyana kadar böyle hem alkolik hem de böyle bir kumarbaz, yani kumara adeta tutkuyla bağlı, zorba, cimri, böyle yani hakikaten çok sıkıntılı bir adam. Bir taraftan da yazar olmak istiyor. Ama yıllarca dergilere, yayın evlerine, böyle gazetelere ne kadar gittiyse, ne kadar yazı gönderdiyse hep reddediliyor. Hatta yazılarının iğrenç ve korkunç olduğunu düşünüyor editörler. O sıralarda da geçimini sağlamak için postanede mektupları tanzim ediyor. Yani postanede bir memur. Çok da zor geçiniyor maaşıyla ama kazandığının çoğunu da zaten içkiye ve yarışlara yatırıyor. Yani demiştim ya, kumar tutkunu diye. 30 yıl boyunca böyle anlamsız boş bir hayat sürüyor. İnsanlar ondan hiç hoşlanmıyor. Ancak Bukowski 50 yaşına geldiğinde küçük böyle bağımsız bir yayın evinin editörü onun tarzına böyle ilgi duyuyor ve ona bir şans vermeye karar veriyor. İşte Bukowski bu eline geçen, yıllar sonra eline geçen bu fırsatı çok iyi değerlendiriyor. Ve çok önemli bir şey var burada, anekdot. Editöre şöyle diyor. Ya da yazıyor. İki şansım var. Ya bu postanede kalacağım ve delireceğim. Ya da istifa edeceğim. Bir yazar gibi davranıp açlıktan öleceğim. Ben de açlıktan ölmeye karar verdim. Yani şunu söylüyor aslında. Ben buradan istifa edersem hiçbir gelirim kalmayacak. Eğer yazdıklarım da beğenilmezse açlıktan öleceğim. Kontratı imzalıyorlar ve Postane isimli ilk romanını yalnızca 3 haftada yazıyor. İthaf bölümüne dahi kimseye ithaf edilmemiştir yazıyor. Ve sonrası artık o kadar beğeniliyor ki dünyanın en ünlü yazarlarından biri oluyor. Aynı zamanda şairdir tabii. Belki kendisinden haberin vardır. Şimdi bu hikayeyi aktarmaktaki amacı şu değil. Yani işte gördün mü, işte bak asla vazgeçmemiş, hiç denemeyi bırakmamış, kendine inancını hiç yitirmemiş falan değil. Kitabın girişinde çok önemli bir şeyden bahsediyor aslında. Hatta şunu da belirtiyor. Bukowski'nin mezar taşında çabalama yazıyor. Şimdi peki bu bize ne anlatıyor? Bukowski tüm ününe rağmen, dünya çapındaki ününe ve elde ettiği başarısına rağmen mutlu bir insan değildi. Böyle yaşadı ve böyle öldü. Kendisi bunu biliyor ve başarısının kaynağı kazanma konusundaki böyle tutkusu falan değil. Mutsuz biri olduğunu bilmesi, bunu kabul etmesi, bunu haykırması ya da bunun hakkında yazmasıydı. Yani benim çok tasvip ettiğim bir şey değil ama bir bakıma doğru. Örnek veriyorum işte rahmetli Müslüm Gürses'te ki ben onun hakkında yapılan, çekilen daha doğrusu filmi izleyene kadar kendisinden pek hoşlanmaz ama izledikten sonra yaklaşımım çok değişti ona karşı. Orada da benzer bir şey var. Yani Müslüm Gürses de mevcut mutsuzluğunu anlatarak başarılı olmuş biriydi. Ama çok önemli bir şey var. Hem Bukowski hem Müslüm Gürses ya da benzer belki örnekler bulabiliriz. Buralarda şey, bu insanlar özür diliyorum. Bundan kaçınmıyor. Bunu inkar etmiyor. Yani aslında bu bölümde Mark Manson'un da bize anlatmaya çalıştığı şey şu. Mevcut durumu inkar etmek yerine kabullen ve neye odaklanacağını bil. Bazı şeyleri görmezden gelmelisin ki gerçek amacın ortaya çıksın. Bu dünyaya ne vermek istediğin, insanlarla ne paylaşmak istediğin ortaya çıksın. Bu hakikaten çok çok önemli. Bu bölümün sonunda da bu kitap size nasıl daha çok kazanacağınızı, nasıl daha başarılı olacağınızı öğretmeyecek. Tersine ipin ucunu bırakmayı öğretecek. Hayatınızın envanterini çıkarmayı ve en önemli maddeler dışındakilerin üzerini çizmeyi öğretecek. Gözlerinizi yumup kendinizi geriye doğru bırakmanızı yine de iyi olacağınızı öğretecek. Daha az kafaya takmayı öğretecek, çabalamamayı öğretecek sözleriyle bitiriyor. Yani zen keşişleri buna çabasız çaba da diyor aslında. Söylemeye çalıştığı şey, William James'in ki kendisinden bu özette ayrıca bahsedeceğim. Kitapta da bahsediyor çünkü çok da önemli. William James diyordu ki bilgelik neyi görmezden geleceğini bilme sanatıdır. Yani mükemmel olmaya çalışmak, kusursuz olmaya çalışmak, hayatımızdaki bazı sıkıntıları inkar etmek, yokmuş gibi davranmak yerine kabul etmek ama bizim için neyin önemli olduğuna odaklanmak gerektiğini aktarıyor ve bana göre çok ama çok önemli. Yani acıları ve sıkıntıları kafaya takmayı bırak. Bunun yerine neyi umursadığına karar ver. Her şeyden önce buna odaklan. Ne yapmak istiyorsun? Bukowski sadece yazmak istiyordu. Hem de insanların beğenip beğenmeyeceğini önemsemeden ne yazmak istediğine. Kendi mutsuzluğuna odaklanmıştı. Kendi mutsuzluğunu kaleme almıştı. Ve işte bu şekilde de başarı elde etmişti. Hem de başarının peşinde koşmayarak. Biliyorsun benim de kitabımın ismi Peşinden Koşma Üzerine Çek. Ben de herhangi bir mutluluk ya da başarının peşinden koşularak değil de olduğumuz kişi sayesinde üzerimize çekilerek elde edileceğine inanıyorum. İkinci bölümün ismi Mutluluk Bir Sorundur. Çok enteresan yaklaşımları var ama çok da güzel. Bu bölümde yine çok güzel bir hikayeyle başlıyor Mark Manson. Yaklaşık 2500 yıl önce bugünkü Nepal'de Himalayaların eteklerinde muhteşem bir sarayda yaşayan kralın bir oğlu olacakmış. Kralın da bir fikri var. çocuğu kusursuz yetiştirecek. Kral ya tabii kendini. Çocuğu hiçbir zaman böyle ızdırap çekmesin istiyor. İşte her ihtiyacı arzusu hemen yerine getirilsin istiyor. Bunun üzerine sarayın çevresine yüksek duvarlar ördürüyor ve prensin dış dünyayı görmesini engelliyor. Yani oradaki olumsuzlukları, sıkıntıları görmesini istiyor. Onu şımartıyor. Armağanlara ve yiyeceğe boğuyor. Çevresini her böyle dileğini anında yerine getirecek hizmetkarlarla donatıyor. Tam da kralın planladığı gibi çocuk insan varlığının genel zalimliğini görmeden büyüyor. Ancak sonsuz lükse ve zenginliğe rağmen prens yine de mutsuz bir adam. Her deneyim boş ve değersiz geliyor artık ona. Bir süre sonra bir anlamı olmuyor isteklerini elde etmesinin. Babası ona ne verirse versin hiçbir zaman yeterli olmuyor çünkü artık. Bir gece geç saatlerde prens duvarlarının ardından ne olduğunu görmek için saraydan kaçıyor. Bir hizmetkarı onu yakındaki köye götürüyor. Prens gördükleri karşısında adeta dehşete düşüyor. Hayatında ilk kez insanın ızdırabıyla karşılaşıyor. Çünkü hasta insanlar, yaşlılar, evsizler, acı çekenler, aç kalanlar. Saraya döndüğünde kendini varoluş krizinin ortasında buluyor tabii. Gördüklerini nasıl kabulleneceğini bilemiyor. Her şey hakkında duygusallaşıyor, yakınmaya başlıyor. Babasını doğal olarak suçluyor çünkü yani onu mutsuz eden ve yaşamını anlamsızlaştıran şeyin zenginlik olduğuna karar veriyor. Babası onu izole etmiş, hiçbir sorunu görmüyor. Bir insana dair gerçek anlamda hiçbir şeyin farkında olmuyor. Ve dolayısıyla artık tahtından, ailesinden, zenginlikten vazgeçiyor. Sokaklarda dilenerek yaşamaya başlıyor. Aradan birkaç yıl geçiyor ama prens bu sefil ve ızdırap dolu yaşamın olması gereken şeye dönüşmediğini de fark ediyor. Çünkü onun ulaşmak istediği şey bir derin bir içgörü. Hayatın anlamına dair bir şeylere ulaşmak istiyor. Ve aslında hepimizin er geç öğrendiği şeyi o da öğreniyor. Izdırap çekmek berbat bir şeydir. İlla anlamlı olmak zorunda değildir. İnsan zenginse ya da işte ve amaçsızca ızdırap çekiyorsa bunun bir değeri yoktur. Yani bir amacı olmalı en azından. Sonunda prens kendi büyük fikrinin tıpkı babasınınki gibi saçma olduğuna karar veriyor. Ve o meşhur efsane doğuyor. Gidip bir ırmakta yıkanıyor, temizleniyor. Ardından da aklına başka büyük bir fikir gelinceye kadar bir ağacın altında oturmaya karar veriyor. Ve efsaneye göre tam 49 gün oturuyor. Bu sürede derin farkındalıklara ulaşıyor. İşte o farkındalıklardan biri şu: yaşamın kendisi bir ızdırap çekme formu. Zenginler zenginliklerinden ötürü, işte yoksulluklar yoksulluklarından ötürü, hastalar o hastalıktan ötürü bir şekilde ızdırap çeker. Ailesi olmayanlar bunun için, işte dünya zevklerinin peşine düşenler de bu zevkler nedeniyle ızdırap çekerler. Ve sonunda kendi felsefesini geliştiriyor. Bütün dünyayla paylaşıyor. İlk ve en önemli öğretisi de şu: acı ve ızdırap ve hatta kayıplar kaçınılmazdır. Onlara karşı koymaya çalışmaktan vazgeçmek lazım. Eğer beni bir süredir takip ediyorsan muhtemelen şunu duymuşsundur benden: acı çekiyor olmanın tek sebebi olana direnmendir. Çok zikrederim, Buda'nın sözüdür ve burada bahsedilen prens de tahmin edebileceğin gibi Buda'dır. Bu hikayeyi anlattıktan sonra Mark Manson benim de çok inandığım bir şeyden bahsediyor. Diyor ki bir sürü varsayımlar, işte inançların altında bir önerme var. İşte A'yı elde edersem mutlu olurum. İşte B kişisi gibi görünürsem mutlu olurum. İşte Z gibi olursam, şunlara sahip olursam mutlu olurum vesaire. Bunların hepsi boştur diyor. Hani az önce söylemiştim ya, bize öğretilenlerin, anlatılanların ne kadar yanlış olduğundan bahseden bir kitap diye. Yani bu önermelerin kendisi başlı başına bir sorundur diyor. Mutluluk çözülebilir bir denklem değildir. Hani ünlü filozof Schopenhauer diyordu ya, büyük beyinler has peşinde, mutluluk peşinde koşsaydı insanlık asla gelişemezdi. Aslında burada söylediği şey şu: mutsuzluk önemsiz bir şey değil. Fakat onlar günlük hazlar peşinde koşsaydı, sadece işte şunu elde edeyimle mutlu olayım, bunu yapayım da mutlu olayım deseydi, ne o büyük beyinleri biz tanırdık ne de medeniyet büyürdü, gelişirdi. Onlar anlamlı bir şeyin içerisinde olmakla işte hem kendilerini geliştirdiler hem dünyanın gelişmesine katkıda bulundular diyordu. Kitabımda da birçok videomda ya da işte yazılarımda hep bahsettim. Gerçekten de böyleydi. Yani Marie Curie de böyleydi, işte Wright kardeşler de böyleydi. Mevlana da böyleydi. Hepsi ızdırap çekiyordu her insan gibi. Ama o ızdıraplarının içinde bir anlam olduğunu biliyorlardı. Ve bu şekilde yaşamaktan asla rahatsızlık duymuyorlardı, şikayet de etmiyorlardı. En büyük eserleri, dünyaya ve insanlığa bıraktıkları şeyler hep o ızdırapların bir sonucuydu. Üçüncü bölüm, özel değilsiniz. Bak başlıklar bile çok farklı değil mi? Yani bir kişisel gelişim kitabının içinde sana özel değilsin diyen bir yazar var. Ve şöyle başlıyor. Kötü haber şu ki özel değilsin, ortalamasın. Kitle iletişim araçlarında gördüğün, duyduğun o harika hikayelerin çoğu norm değil, aşırı uçlardır diyor. Şimdi bunu da şöyle metaforlaştırıyor. Bunu kabul etmek diyor zordur. Yani belki de özel olmadığını kabul etmek sana zor gelebilir. Tüm o herkes olağanüstü ve büyüklüğe ulaşabilir söylemleri egonu şişirmekten başka bir işe yaramaz. Mideye indirirken tadı çok güzel olan bir mesajdır ama seni duygusal olarak şişirmekten, şişmanlatmaktan başka bir işe yaramaz diyor. Ve şöyle metaforlaştırıyor. Başta bu sebze diyetinin tadı kötüdür. Yani özel olmadığını anla diyor. Bunu bir yiyecek kabul et. Bunu böyle çok da lezzetli olmayan bir sebze kabul et. Bunun tadı diyor biraz kötüdür ama kabul ettikçe düzelir. Hani hoşuna gitmeye başlar. Bir kez bunu hazmettikten sonra bedenin canlanır ve güçlenir. En azından şahane olma, bir sonraki muhteşem şey olma baskısı sırtından kalkar diyor. Şimdi burayı seviyorum işte. Ve şöyle devam ediyor. Sürekli kendini yetersiz hissetme. İşte kendini kanıtlama kaygısı dağılır bu sayede diyor. Böyle düşündüğünde. Yani vasat varlığını kabul edersin ve bu sayede yargılamalar, gerçek dışı beklentilerden kurtulursun. İşte onlar olmadan yapmak istediğini yapacak özgürlüğe kavuşursun. Burayı seviyorum. Yoksa ben özel olduğuma ve özel olduğumuza inanıyorum. Ama bunu bu şekilde ifade etmesi hoşuma gidiyor açıkçası. Yani diyor ki bunu kabul ettiğin zaman böyle olağanüstü sonuçlar, kendini birilerine kanıtlama gibi işte beklentilerden kurtulursun, özgürleşirsin. Gerçekten yapmak istediğin şeyi bulabilirsin bu sayede diyor. Yani kendini olmadığın biri gibi görmek yerine içinden ne geçiyor onu bulursun ve onu yaparken, hani anlamlı bir şey yaparken zaten güzel sonuçlara ulaşırsın diyor. O yüzden işin doğrusu burayı ve anlatım tarzını çok beğendim. Dördüncü bölüm, ızdırap çekmenin değeri. Bu da yine gerçekten çok güzel bir bakış açısı. Benim de yıllardır farklı şekillerde ifade etmeye çalıştığım bir bakış açısı ve diyor ki ızdırap çekmek kaçınılmazdır. Çünkü hayattaki sorunlarımız da kaçınılmazdır. Izdırap kaçınılmazsa insanın kendine nasıl bu ızdırabı durdurabilirim sorusunu sormak yerine neden ızdırap çekiyorum, hangi amaç uğruna çekiyorum sorusunu sorması çok da önemli diyor ve girişinde muazzam bir hikaye anlatıyor. Gerçek bir hikaye, 2. Dünya Savaşı'nda ve sonrasında geçen ama gerçekten muhteşem bir hikaye. Çok girmeyeceğim oraya çünkü onu okumanı isterim, kitabı almanı isterim. En azından işte belki internette hani bu bölümde geçen hikayeye ulaşabilirsin ama ona biraz emek verip bakmanı ve üzerine düşünmeni çok isterim. Kısaca burada hani neden ızdırap çekiyorum sorusunun önemine değineceğim. Çünkü bazen o kadar basit şeylere kafayı takarız ki, o kadar önemsiz şeylere böyle enerjimizi ve zamanımızı harcarız ki onun hakikaten ne bize ne bir başkasına hiçbir faydası yoktur. Ama az önceki bölümde konuştuğumuz gibi eğer anlamlı bir şey uğruna zorluk çekiyorsan, ızdırap çekiyorsan, işte bir dönem bir disiplin acısı çekiyorsan o hakikaten çok değerlidir diyor. Birçok bilim insanı bu sayede insanlığa muazzam buluşlar hediye etti. Birçok yazar, şair insanlığa bu sayede çok önemli eserleri verebildi. Ve bugün bizler onlar üzerine konuşup düşünebiliyoruz. O fikirler üzerine kafa yorup belki aydınlanıyoruz. Dolayısıyla acıdan kaçamazsın diyor. Hani az önce de zikrettiğim gibi gerçekten acı çekme, yani şikayet edeceğin acıdan bahsediyorum burada. Yoksa acı kaçınılmazdır konuşturdum ama seni şikayet ettirecek acı olan bir şeye direnmenden kaynaklanır diyor. Ama direnmek yerine o olanı kendin seçersen Yani bir şeyleri yapabilmek, bir şeyleri var edebilmek, insanlara katkı sunabilmek adına kendin zaten bir zorluğa gönüllü olursan işte o zaman hem kendi içindeki cevheri ortaya çıkarmış olursun hem de insanlara çok büyük katkılarda sunabilirsin diyor. Ve 5. bölüm Seçim Sizindir isimli bir bölüm. Gerçekten kitabın içinde en önem verdiğim bölümlerden biri. Diyor ki sorunlarımızı seçtiğimizi hissettiğimizde güçlenmiş oluruz. Daha güçlü hissederiz. Sorunlar biz istemeden üzerimize çöreklendiğinde kendimizi kurban durumunda ve mutsuz hissederiz. Yani yaşamımızda sorumluluk almayı ne kadar çok seçersek yaşamlarımız üzerinde o kadar fazla gücümüz olur diyor. Seçimin senin olduğunu hatırlarsan ya da bunu unutmazsan işte o zaman o kadar güçlü olursun ki hayatın o kadar kolaylaşır ki sorunlarının sorumluluğunu kabul etmek onları çözmenin ilk adımıdır diyor. Ve bu bölümde benim için çok özel bir adam olan William James'in hikayesini anlatıyor. Hikaye çok çok değerli olduğu için yine az önceki yani 4. bölümde bahsettiğim hikaye gibi onu uzun uzun anlatmayacağım William James'in hikayesini ama bir kısmına değineceğim. Hakikaten belirli bir yaşa kadar William James zor bir hayat yaşıyor ya da kendisi için zorlaştırdığı bir hayat. Biraz babasının da tabii payı var burada. Ve özellikle babasıyla ters düştüğü için babası işte soylu bir adam böyle o istiyor ki William James kendi istediği okulda okusun işte tıp fakültesini okusun onu bağlantılarını kullanarak en önemli tıp fakültesine yerleştiriyor ama oradan ayrılıyor vesaire bir sürü zorluk yaşıyor. Tabii bu arada depresif durumlar yaşıyor. Uzatmayayım intihara karar veriyor. Artık diyor ki benim hayatıma son vermem gerekiyor. Burayı olduğu gibi aktaracağım kitaptan. William derin bir depresyona girdi ve intihar etme planları yapmaya başladı. Bir gece filozof Charles Pierce'in kitabını okurken küçük bir deney yapmaya karar verdi. Günlüğüne bir yıl boyunca yaşamımda her ne olursa olsun %100 kendisi sorumluymuş gibi davranacağını yazdı. Bu sürede başarısızlık ne kadar kesin gözükse de koşullarını değiştirmek için elinden geleni yapacaktı. Bu bir yıl içinde hiçbir şey düzelmezse içinde bulunduğu koşullara karşı kesinlikle güçsüz olduğu kanısına varacak ve intihar edecekti. Peki burada anlattığım hikayenin ana fikri nedir diye soruyor ve şöyle devam ediyor Mark Manson. William James dediğini yaptı ve Amerikan psikolojisinin babası oldu. Yani hayatındaki her şeyin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabullenmekten bahsediyor dediğini yapmak derken. Kitapları onlarca dile çevrildi ve neslinin en önemli entelektüellerinden, felsefecilerinden, psikologlarından biri olarak saygı gördü. Harvard Üniversitesi'ne dersler verdi ve ABD'de, Avrupa'da çok dolaştı. Yani çok fazla yerden davetler aldı. Oralarda çok önemli şeyler anlattı, insanlara eğitimler verdi. Evlendi, 5 çocuğu oldu. İşlerinden birisi yani Henry, dünya çapında bir biyografi yazarı olarak Pulitzer ödülü kazandı. William James bu küçük deneyine daha sonra yeniden doğuş adını verecek ve hayatında gerçekleştirdiği her şeyin primini ona verecekti. Gerçekten o kadar önemli bir noktaya değiniyor ki bak bir yıl boyunca yaşamımda her ne olursa olsun %100 kendim sorumluymuş gibi davranacağım diyor. Günlüğüne böyle yazıyor ama gibisi yok aslında. Yaşamımızda her ne olursa sorumlusu kesinlikle biziz. Peki bu ne kattı William James'e ya da böyle davranırsan sana ne katar, böyle davranınca bana ne katar? Sorumluluk bende dediğimizde bir şeyleri düzeltmek adına harekete geçeriz. Şikayet sıfıra iner. Hiçbir şeyden şikayet etmeyiz. Sorumluluk bende dediğimizde hep onu düzeltmek adına eylem içerisinde oluruz ve bu bizim muazzam derecede gelişmemizi sağlar. Hayatımızı bambaşka bir noktaya taşımamızı sağlar. Bu bölümü son bir paragrafla yine kitaptan direkt aktararak bitireyim ve 6. bölüme geçelim. Tüm kişisel gelişim ve büyüme aynı basit farkındalıktan ortaya çıkar ve gelişir. Bizler birer birey olarak dışsal etkenler ne olursa olsun yaşamımızdaki her şeyden sorumluyuz. Başımıza gelenleri kontrol edemeyiz ama başımıza gelenleri nasıl yorumladığımızı ve nasıl tepki gösterdiğimizi her zaman kontrol edebiliriz. Ve 6. bölüm. Her konuda yanılırsınız demiş, ben de yanılırım demiş. Çok da güzel bir ifade. Bu bölüm şöyle başlıyor. 500 yıl önce haritacılar Kaliforniya'nın bir ada olduğuna inanıyordu. Doktorlara kalırsa birinin kolunu kesmek, herhangi bir yerinden kan akıtmak diyor ya da insanları iyileştiriyordu. Bilim adamlarına göre ateş fugiston diye bir maddeden oluşuyordu. Kadınlara kalırsa yüzlerine köpek sidiği sürmenin yaşlanmayı durduran bir etkisi vardı. Astronomlar güneşin dünyanın çevresinde döndüğünü zannediyordu. Tahmin edebileceğin gibi bu giriş bize bir şeylerden bahsediyor. Bak 500 yıl önce diyor insanlar şunlara şunlara inanıyordu. Şimdi buradan bakınca bunlar önemsiz gibi görünüyor ama o günlere gidecek olsak, o günlerde yaşıyorsak insanlar için hayatın gerçekliği bunlar. Önemli şeyler yani, düşünsene bir kadın yüzüne köpek sidiği sürüyor. Çok affına sığınıyorum ama gerçek bu. Ve bunun çok iyi geldiğini düşünüyor. Şimdi buradan bakınca mesela bu zamanda birisi bunu yapsa ne yaparız? Ya kahkahayla güleriz, ya onun deli olduğunu düşünürüz, ya da ya kardeşim senin hiç mi aklın yok filan deriz değil mi? Bu veya benzeri şeyler söylüyor. Ama o zamanlar insanlar buna inanıyordu. Burada dikkat çekmeye çalıştığı şey bu bölümde her zaman yanılabileceğimizi düşünmemiz gerektiği, sahip olduğumuz her türlü inancı sorgulamamız gerektiğini söylüyor bize. Tabii özel şeylerden bahsetmiyorum. Dini inançlar vesaire değil. Yani hayatı yaşarken neyin doğru neyin yanlış olduğundan konuşuyoruz aslında şu anda. Bir sürü de güzel örnek vermiş. Ve şunun da altını çiziyor. Benim de çok önem verdiğim bir konu. Sürekli böyle doğru ve haklı olmayı aramak yerine nasıl yanlış olduğunu ya da acaba hayatımda neler yanlıştır diye düşünmek çok daha faydalıdır diyor. Haklı olmaya çalışmak zaten mutsuzluğun en önemli sebebidir. Bu da çok ama çok önemli bir konu. Ve 7. bölüm, artık sonuç bölümdeyiz. Başarısızlık ilerlemektir. Benim de yıllardır videolarımda, seminerlerimde, herhangi bir yerdeki İşte bir sohbetimde, konuşmamda hep altını çizmeye çalıştığım şey şudur. Çünkü başarı üzerine, başarılı insanlar üzerine, büyük işler, büyük işleri başaran insanlar üzerine yaptığım araştırmalar, ki bundan büyük zevk alarak, böyle saate bakmadan, kendimi kaybederek yaptığım bir şeydir. Baktığımda, yüzlerce, binlerce insana baktığımızda hep aynı şeyi görüyoruz. Başarı, bir dizi başarısızlığın birleşmesinden, oradan çıkarılan tecrübelerden başka hiçbir şey değildir. Birisi bir konuda bizden daha iyiyse muhtemelen o işte daha fazla başarısız olduğu içindir. Yani basitçe bugün en iyi basket atan kişi kimdir? En iyi basket atan kişi, en isabetli basketleri atan kişi, zamanında en çok ıskalayan kişidir. Bunun dışında bir şey söz konusu olamaz. En iyi müzisyen, en çok çalışandır, en çok hata yapandır. Yani bugün en iyi piyano çalan kişi en yetenekli kişi değildir. Söz konusu değil bu. Mümkün değil. En çok deneme yapan kişiler, en çok pratik yapan kişiler, en iyi saz çalan da böyledir, en iyi gitar çalan da böyledir, en iyi konuşmacı da böyledir, en iyi yazar da, en çok yazan, her gün bu anlamda pratik yapan kişiler, işte en iyi koşucu, bu konuda sürekli antrenman yapan kişiler, en iyi boksör de sürekli antrenman yapan kişidir. Konunun ne olduğu fark etmeksizin en iyi satıcı, en iyi pazarlamacı, en iyi girişimciler, herkes ama herkes hep başarısını buraya borçludur. Yani yeterince başarısız olmaya, yeterince başarısız deneyime borçludur. Bunun dışında bir şey söz konusu değildir. İşte o yüzden yine çarpıcı bir başlık. Bak, başarı ilerlemektir demiyorum, başarısızlık ilerlemektir. Yani başarısızlığı kötü bir şey olarak yorumlama. Yeter ki devam et, ilerleyeceksin ve sonunda istediğin sonuçları alacaksın diyor. 8. bölüm, hayır demenin önemi. Yine başlangıcı çok çarpıcı bu bölümün. Diyor ki, pozitif olma kültürümüzün bir uzantısı olarak çoğumuzun mümkün olabildiğince kabullenici ve olumlayıcı olmamız inancıyla beynimiz yıkandı diyor. Yani sürekli pozitif olmaya karşı bir adam bu. Çarpıcı dememin sebebi bu. Şöyle diyor, bu sözde pozitif düşünce kitaplarının da mihenk taşıdır. Kendinizi fırsatlara açın, kabullenici olun, herkese ve her şeye evet deyin. Asla doğru değil diyor bu bakış açısı. Bir şeyleri reddetmeye ihtiyacımız var, yoksa hiçbir dayanağımız kalmaz. Bir şey başka bir şeyden daha güzel, daha arzulanan hale gelmiyorsa bizler bomboş insanlarız diyor. Hayatlarımızın bir anlamı olmaz. Aslında söylemeye çalıştığı şey, güzel bir şey elde edebilmek adına başka bir şeyden vazgeçmen gerekiyor diyor. Bir şeylere hayır demelisin diyor. Yani sen bugün bir şeyleri başarmak istiyorsan bunun için zaman harcaması. Buna zaman harcarken önceden yaptığın bazı şeylere hayır demiş oluyorsun diyor. Yani uzanıp kanepeye saatlerce televizyon izlemek yerine başka bir şey tercih etmiş oluyorsun diyor. O kadar güzel, farklı bir şekilde anlatıyor ki bu gerçekten hayran oldum. Hani hayır demenin önemi başlığını görünce birçoğumuzun aklına muhtemelen evet işte insanlara hayır demekten bahsediyor galiba. İşte vesaire gibi bir şey düşünebiliyoruz. Ama gerçek bu değil. Yani burada bahsettiği şey bu klişe değil. İşte hayır demelisin falan filan bu değil. Yani hayır demek bir şey yerine başka bir şeyi tercih etmektir aslında. İşte o zaman kitabın en başında da konuştuğumuz gibi daha önemli olana odaklanabiliyoruz. Bir şeyden vazgeçerek daha önemli bir şeye yöneliyoruz. Neyi görmezden gelmemiz gerektiğinin farkına varıyoruz. William James diyordu ya, bilgelik neyi görmezden gelmen gerektiğini bilme sanatıdır. İşte burası hakikaten de çok önemli bir olay. Kısaca sevgili dost, yazarın da benim de şu anda anlatmaya çalıştığım şey, bazı cümleler çok belki akıcı olmadı, kabul ediyorum bu bölümde, ama aslında gerçek şu: madem kısıtlı bir zamanımız var, madem kısıtlı bir enerjimiz var, her şeye sahip olamıyoruz, her şeyi yiyemiyoruz, her şeyi içemiyoruz, her yere gidemiyoruz, o zaman neye hayır diyeceğini bilmelisin. Senin için anlamlı olana, senin için daha iyi sonuçlara yol açacak şeylere zaman ve enerji harcamalısın. Bir şeyleri görmezden gelmelisin ki neyi görmen gerektiğini bilesin. Ve sonuncu bölüm. 9. bölüm. Başlığı aynen şöyle: ve ölürsünüz. Burada yine harika bir bakış açısı var. Bu bölümde yazar ölümün bizi korkuttuğu, işte bizi korkuttuğu için de onu düşünmekten, hatta hakkında böyle konuşmaktan, varlığını kabul etmekten bile kaçındığımızı vurguluyor ki bu birçoğumuz için doğru. Bunu kabul etmek lazım. Ama buna rağmen yine de hayatın asıl anlamının, gölgesinin ölçüldüğü ışık ölümdür diyor. Ben de buna yıllardır inanıyorum. Yine birçok yerde işte belki de hayatın anlamı kısa olmasından geliyor. Hayatın anlamı öleceğimiz gerçeğinden geliyor diyorum ben de yıllardır. Neden? Çünkü bu sebeple birçoğumuz anlamlı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Madem kısa, o zaman daha iyi yaşayayım. Madem kısa, o halde daha güzel şeyler yapayım diyoruz. Eğer ölüm olmasa her şeyin sonuçsuz ve bütün değerlerin aniden sıfır olacağından bahsediyor yazar burada. Ve gerçekten de inanıyorum ben de. O zaman birçok değeri önemsemeyeceğiz. O zaman işte belki iyilik yapmak istemeyeceğiz. O zaman anlamlı şeyler yapmak istemeyeceğiz. Aman be tarzında yaşayacağız ve gideceğiz. Devam edeceğiz. Ama ne kendimize ne bir başkasına faydamız olmayacak bu durumda. Yani kitap boyunca aslında birçok şeyi kabullenmemiz gerektiğini anlatan yazar burada da kendi ölümlülüğümüzü kabul etmemiz, bu gerçekle yüzleşmemiz gerektiğinden bahsediyor. Çünkü bu neden önemli diyor? Çünkü hayattaki tüm berbat, kırılgan, yüzeysel değerleri yok eder diyor. Düşünsene, yani şu an en büyük derdini düşün ve hemen ardından bir de öleceğini düşün. Bir bak bakalım, birkaç dakika, hatta belki birkaç saniye içerisinde o çok büyüttüğün, gözünde çok büyüttüğün derdin hakikaten halen o kadar büyük gelecek mi gözüne? Ölümle barışık olmanın yolu da kendini olduğundan daha büyük bir şeyi bir görmen ve anlamandır diyor. Kendine hizmet etmenin ötesine uzanan değerleri seçmen gerekir diyor. Hani çok meşhur bir söz var ya, kime ait, hatırlayabilecek miyim bilmiyorum ama hani başarının yollarından biri diyor kendini kendinden daha büyük bir şeye adamandır. Daha büyük bir şeyin içinde olmandır. Şimdi az önceki cümlenin değeri ya da önemi daha iyi anlaşılıyor değil mi? Bak, kendine hizmet etmenin ötesine uzanan değerler seçmen gerekir demiştim ya, daha doğrusu aktarmıştım ya yazardan. Kendine hizmet etmek yerine daha büyük değerler seçmelisin. Ölümü hatırla, ölümü unutma, ölüm ne olduğunun farkında ol, bununla barışık ol ve bu burada kısacık kalacağın süre içerisinde öyle güzel işler yap ki başkalarına da ciddi anlamda faydan olsun. Sadece ölümün farkında olmak bile değerlerimizi en iyisinden seçmemiz konusunda bize çok önemli bir nedir? Hatırlatıcıdır. Hatta işte bizim için çok güzel, çok zevkli bir uyarıcıya dönüşebilir ondan kaçmak yerine. Her zaman olduğu gibi kitaptan sevdiğim birkaç alıntıyı sana aktararak bitireyim sevgili dost. Araştırmalara göre beynimiz fiziksel ve psikolojik acı arasında pek fark görmez. Hayatımızdaki olaylara tepki göstermemek de tepki göstermenin bir şeklidir. Yalnızca başkalarını suçlamak kendinizi incitmekten başka bir işe yaramaz. Kişi gerçekten değerli olana değer verip kafasına taktığında olgunlaşır. Hani bir şeyi kafana takacaksan da değerli bir şeyi tak. Onu takıntı haline getiriliyor. Buraya bayıldım gerçekten. Hayatında bir değişiklik olması için bir şey hakkında yanılmanız gerekiyor. Yani bir farkındalık yaşamalısın. İçinde bulundukları duruma göre sürekli en iyi seçimleri yapanlar tıpkı pokerde olduğu gibi hayatta da öne çıkarlar ve illa da en iyi kartları çekmiş olmaları gerekmez. Bak dikkat et. Yani hayata çok şanslı, zengin, işte böyle muazzam bir ailede vesaire başlaman gerekmiyor ya da bir coğrafyada. Sana verilen kartlarla ne yapacağın önemlidir diyor. Ve son alıntı. Kendine güven duyan biri kendine güven duyduğunu kanıtlama ihtiyacı hissetmez. Yeni bir kitap özetinde buluşana kadar kendine çok iyi bak. Çünkü bunu hak ediyorsun. Sevgiler, selamlar.